Ayrım 20. Büyük Ki'nin Kısa Öyküsü Karşı Devrim Ferruh Sidar Sayfa 220. Açılım Rüzgarları. Barış elçileri olduklarını söyleyen teröristlerin Habur sınır kapısından girişleriyle başlayan ve Diyarbakır başta olmak üzere neredeyse Güneydoğu'nun tamamına yakın illerinde sergilenen şölen görüntüleri tüm televizyon kanallarında 21 Ekim 2009'dan itibaren günlerce gösterildi. İnsan seline dönüşmüş bulunan katılımların yarattığı duygu açıklanamaz nitelikteydi. Yakın zamana kadar bir avuç çapulcu diye tanımlanan bölücülerin bu denli taraftar yarattığına tanıklık etmek şaşkınlığın ötesinde bir şeydi. PKK'nın TBMM'deki temsilcilerinden biri bu görüntü karşısında gözyaşımı mutluluktan tutamıyorum dediği saatlerde bu görüntü karşısında incinen pek çok insan da gözyaşlarını tutamamıştı. Azgın güçlerin maşaları büyük bir zafer kazanmanın gururuyla Türk topraklarına girerken sergiledikleri tavra katlanmak zordu. Elinde tuttuğu 9 maddelik şartı mağrur bir eda ile okuyan teröristin ses tonu ürkütücüydü. Gelen 34 kişilik gruba ilaveten 15 kişi de Avrupa'dan getireceğim. Benden bu kadar. Bundan sonraki koşulları TC ile PKK görüşerek halletsin diye mesaj yayınlayan Abdullah Öcalan'ın tavrı da zafer sarhoşluğu olarak değerlendirildi. PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul edinceye kadar DTP ile el sıkışmam diyen başbakanın insanın kanını donduran bu kucaklaşma karşısında önce ne güzel bir manzara tepkilerden sonra da karşılamayı abartmayalım deyişine PKK'lı milletvekilleri buna hasret gider mi diyebiliriz şeklinde yanıt verdi. İçeride hiçbir altyapı oluşturmaksızın iktidarın birdenbire karar verdiği iddia edilen bu uygulamanın dış kaynaklı bir proje olduğu savı desteksiz değildi. Bu senaryoyu tasarlayanlar salt bizimkiler olsaydı eğer Türk milletinin duyguları bu ölçüde ayaklar altına alınmazdı. Ne anlama geldiği bilinmemekle birlikte zaman içinde boş bir söylem olduğu anlaşılan açılım rüzgarlarının meltemmiş gibi sunulduğu süreç yeni olmasına karşın bölümler halinde tarihin silinmeyecek sayfalarına girmiş bulunuyor. Gemi kaptanları daha dün her şey güzel olacak diyordu Güneydoğu rüzgarı için. PKK'lı teröristler zafer işaretleri yaparak Habur'dan giriş yapıyorken hukukumuzu ve gururumuzu ayaklarına paspas yapmıştık. Ve kaptanların bir bildiği var sanıyorduk çoğunlukla. Sözcüleri kendinden emin bir şekilde pişman değiliz, hakkımızı almaya geldik diye haykırırken burkulmuştuk. Kim bilir diyerek katlanmıştık bu acıya. Önce inkar edilse de sonra İmralı'daki cani ile pazarlıklar yapıldığı çıktı ortaya. Çocuklarımızın kanı akmayacaksa eğer olsun dendi. Ayrı bayrak istediler, ayrı meclis, ayrı güvenlik, ayrı ekonomi, ayrı mahkeme, ayrı ibadet, ayrı dil. Her şey ayrı olsun dediler açık açık. Özerklik ilan ettiler. İkna kampları kurup Hakkari başta olmak üzere silah dağıtmaya başladılar bölgede. Vergi vermeyeceğiz, ayrıca destek yani haraç alacağız diye tutturdular. Daha kadromuz olmasaydı biz olmazdık derken PKK'lı milletvekilleri eli kanlı teröristlere övgüler düzdüler gözümüze baka baka. Yetmedi Güneydoğu bizim, Türkiye hepimizin olacak dediler ve inanılmaz bir pazarlığa oturdular açılım diyenlerle. Yanıt istediler, süre verdiler, çok kan akacağı konusunda tehditler savurdular. Bunun boş bir söylem olmadığını kanıtlamak için de kan akıttılar oluk oluk. Kan dökücülere karşılık vermek için açılımcılar Ramazan ayının bitmesini beklemeyi yeğledi. Tepkilere dayanamayıp ağız değiştirdiler daha sonra. Bu işin gecesi gündüzü Ramazan'ı olmaz dediler. Jetlerimiz Kandil'i bombalamaya başladı. Sözde medyamız Kandil yerle bir diye manşetler attı. Kandil yerle bir olmuş muydu bunu bilemezdik ama dilimiz bile nihayet demeye dönmedi. İçimizde yazıklar olsun diye bir ses dolaştı uğuldayarak. Huzursuzluk yaratan yukarıdaki gelişmelerden sonra ilerleyen süreçte kamuoyu yaratma girişimlerine tanıklık ettik. Bunun henüz ne ölçüde gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ancak kamuoyunun hazır hale geldiğini varsayarak ne olduğunu hiç kimsenin bilmediği yeni girişimleri oldu iktidarın. Hükümet sözcülerinin Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirilen görüşmeleri kastederek "Çok önemli gelişmeler var, kimse konuşmasın, bu süreci oraya buraya sündürmek barışı köstekler" türünden açıklamalarıyla uyarıldık. Bu görüşmelere ilişkin kendi medya grubuna Fethullah Gülen'den gelen telkinlerin yanında medya imparatoru Aydın Doğan'ın da bir genelge yayınlayarak çalışanlarını uyardığına tanıklık ettik. Habur kapısında yaşananlardan sonra Oslo görüşmeleri de adeta tüy dikmişti açılım furyasına. Bu girişmelerin artık konuşulmadığı bir sürece girildi. Nalına mıhına fark etmedi. Kayıkçı kavgası izlenimi uyandırır bir biçimde ve usanç yaratır ölçüde kendileri konuştu. Habur girişi öncesinde olduğu gibi yeniden her şey güzel olacak dediler. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AKP yöneticileri "Aman dikkatli olun, önemli gelişmeler var, birkaç gün içinde gelişmeleri görürsünüz" diye demeç verdiler. PKK yöneticilerinden birinin Paris'te öldürülmüş olmasını şiddetle kınayarak "Böylesi bir ölümü hak etmedi" dediler. İnsan beşer şaşar, Abdullah Öcalan yolunu şaşırsa da vaktiyle cuma namazlarına giden bir Müslümandı diyerek yürekleri yumuşatmaya çalıştılar. Üniter yapıdan ödün vermeyeceklerini vurguladılar sık sık. Öyle ki yeni görüşme sürecinde Abdullah Öcalan'ın odasına koydukları bir televizyonla her şey halledilmiş gibi bir hava yaratıldı. Ancak o günlerde Öcalan'la görüşen Ahmet Türk canlı yayında gözlerimize baka baka örgüt başının "Ulusçuluk kardeşliğimiz için en büyük tehlikedir" dediğini söyledi. Batı'nın amacı doğrultusunda maşa olarak kullandığı kimi çevre ülkelerinin de Türkiye aleyhine yararlandığı PKK'nın Türkiye'deki statüsüydü İmralı görüşmelerinin içeriği. Ülke içi yapılanmasının nasıl olacağına ilişkin formül arayışı ve yeni modern Osmanlı İmparatorluğu ile Büyük Kürdistan rüyasının gölgesinde oluşturulacak olan AKP-PKK güç birliğinin koşullarıydı, barış müzakeresi dedikleri şey. BOP kapsamındaki olası yeni yapılanmada PKK ve rejim açısından ülkedeki gelişmeler nasıl seyreder bunu bilemeyiz. Bölgedeki kaygı veren gelişmeleri de tam olarak bilemiyoruz. Belirsizlik nedeniyle öngörüde bulunmak çok zor. Sınır komşularımızla hiçbir sorunumuz yokken açılım adı altında komşularla sıfır sorun parolasıyla yola çıkan iktidarın tüm komşularıyla ülkeyi sorunlu hale getirmesi rastlantısal olamaz. Topraklarımıza konuşlandırılan füze rampaları da öyle. Çevreyi kan gölüne çevirme olasılığı yüksek olan bir projede tarafların her türlü amaç için bu ülkeyi kullanması gerçekten ürkütücüdür. Balyoz davası. Kamuoyunu Ergenekon davasından sonra en çok meşgul eden konu Balyoz davası oldu. Bir gazete haberinden yola çıkıldıktan sonra bavul dolusu belgelere dayanarak 22 Şubat 2010'dan itibaren başlatılan soruşturma sonunda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 259'u tutuklu olmak üzere 367 kişi yargılandı. 1. Ordu Komutanlığı'nda hükümeti devirmek için Balyoz adıyla askeri darbe planı hazırlandığı iddiası üzerine tutuklananların bir kısmı emekli, bir kısmı da görevde bulunan askerlerdi. Mahkumiyet kararı ile sonuçlanan ve Ocak 2013'ün ilk haftasında açıklanan gerekçeli karar hiç bitmeyen tartışmaları daha da yukarılara taşıdı. Kendi içerisinde tutarsızlıklar içeren, hukuka aykırı verilere dayanılarak oluşturulan ve kabulü mümkün olmayan bir yargı skandalı olarak nitelenen gerekçeli karar 1435 sayfadan oluşmuştu. CMK'nın 230. maddesinde hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar başlığı altında yapılan düzenleme. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi, bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi şeklinde olsa da bu yönde de bir uygulama yapılmadı. Davanın ana delilleri arasında yer alan CD'lerden bir kısmının sahte olduğu anlaşılmış, ancak mahkeme sanıklarca diğer CD'lerin kabul edilmesine dayanak göstererek bütün CD'lerinin birbirinin devamı niteliğinde bilgi içeriyor diye tüm CD'leri delil olarak kabul etmiş. Tanık olarak dinlenen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Balyoz Plan Semineri'nde normal planın dışına çıkılıp çıkılmadığı konusunu hukukçulara incelettim ifadesi de deliller arasında yer almış. Mahkemenin bilirkişi raporları yargıcı bağlamaz vurgusunun da yer aldığı gerekçeli kararda davanın bir numaralı sanığı Orgeneral Çetin Doğan'ın Mayıs 2003'te kalp ameliyatı olması ve 3 ay sonra da Ağustos 2003'te emekli edilmesi nedeniyle darbe harekatının gerçekleşmediği belirtilmiş. Balyoz davasına ilişkin pek çok otoritenin yorumunu tek bir satır ile değerlendirecek olursak eğer, bağırsaklarının temizlendiği dillendirilen Türkiye'nin hukuksal açıdan kirletildiğine tanıklık ettiğimizi söyleyebiliriz. Başbakanın tehditleri. Referanduma konu olan kimi anayasa maddelerine ilişkin paketin içeriği yeteri kadar olmasa bile anlaşılabilir bir biçimde farklı kesimler tarafından açıklandı. Ne var ki ilgi odağı bu olmadı. Başbakanın iki sivil kuruluşa yönelik söylediği "taraf olmazsanız bertaraf olursunuz" deyişiydi öne çıkan. İktidara geldikleri günden itibaren kitleleri laik anti-laik tartışmalarıyla garip ayrıştırmalarının ardından halk oylaması öncesindeki taraf olmaya ilişkin böyle bir söylem tuz biber ekti adeta. Taraf olmama hakkı demokrasinin en temel kurallarından biri olduğu, taraf olmama hakkını ortadan kaldırmaya çalışmanın ilişkiyi mutlak bir dost-düşman veya hasım-yandaş ikilemine sokacağı göz ardı edilerek böyle bir yapının belirginleşmesi açıkça istendi. Referandum sürecinde genellikle otoriter zihniyet yapısına sahip kişilerin ve otoriter siyaset geleneğinin en çok mutlak yandaşlık ve mutlak hasımlık konumları dışında kalanları reddettiği gerçeğini yeniden anımsadık. Referandum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı referandum 12 Eylül 2010'da halk oylaması ile gerçekleşti. Daha çok Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapılanmasını hedef alan bu düzenleme ile son kale olan hukukun ele geçirilmesiydi amaçlanan. Amaçlarına ulaştılar. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi daha çok Cumhurbaşkanı'nın tercihi ile belirlenecek. İki üye Sayıştay'ın kendi üyeleri arasından önereceği üçer adayın, yine bir üye baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday içinden tercih ise TBMM'nin seçimine bırakıldı. HSYK'nın yapısı ise Adalet Bakanı, kurulun başkanı, Adalet Bakanlığı müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak belirlenirken, 3 asıl 2 yedek üyenin Yargıtay'ın kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle, 2 asıl 2 yedek üyenin Danıştay'ın kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle, 1 asıl 1 yedek üyenin Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adalet Akademisi'nin kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle, 7 asıl ve 4 yedek üye 1. sınıfa ayrılmış, adli yargı hakim ve savcılar arasından Türkiye'deki bütün adli yargı hakim ve savcılarının katılacağı seçimle, 3 asıl ve 3 yedek üyenin de aynı yöntemle seçimine, 4 asıl üyenin yüksek öğrenim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçilerek Cumhurbaşkanı'nın tercihine göre düzenlendi. HSYK seçimleri. Anayasa değişikliklerine ilişkin düzenlemenin tam anlamıyla tatmin edici olmadığını düşünenlerin "yetmez ama evet" sloganı referandum ile özdeşleşmişti. Başta ikinci cumhuriyetçiler olmak üzere öteden beri iktidarı farklı gerekçelerle destekleyen kesimlerin HSYK seçimlerinden sonraki paniği ise dramatikti. 17 Ekim 2010'da yapılan seçimlere Adalet Bakanlığı'nın desteklediği listenin kazanması şok etkisi yarattı. En çarpıcı tespiti, evet propagandası yapan Demokrat Yargı Derneği'nin eş başkanı Orhan Gazi Ertekin, hükümet yargıyı siyasi iktidarın bir parçası haline dönüştürdü vurgusuyla yaptı. Bu kuvvetler ayrılığının kuvvetler birliğine dönüştürülmesi anlamına geliyordu. İlerleyen süreçte de başbakanın kuvvetler ayrılığının ikide bir karşılarına dikilmesinden yakındığına tanıklık ettik hiç şaşırmadan. Üyelerinin iktidara bağımlı olduğu bir HSYK hukuk devletinin sonu demekti. Böyle bir HSYK'nın yüksek yargıyı oluşturma olanağı da olduğundan rejimin savunulması düşen en önemli kale ile birlikte sona ermişti. Daha önce AKP yöneticilerinin değiştiklerini gösteren belirtileri bir bir sıralayarak onlara övgüler düzen köşe yazarı Ahmet Hakan da artık daha az özgürüz, artık daha az güvendeyiz, artık hükümet denilen devasa erke karşı sığınacak bir limanımız yok. Artık başbakan eleştirisi yapamayacağız. Çünkü yargı bağımsızlığı fiilen elden gitmiş durumda. Kurulun 17 üyesinin hükümet yanlısı olması kaçınılmaz. Artık daha az özgürüz. Kısacası yandaş yargı işlemi tamamdır diyerek 19 Ekim 2010 günkü yazısında o güne kadar olan yanılgısını dillendirdi. Yetmez ama evet diyen birçok propagandistin yanılgılarına dair söylemlerini dinledik ve yazılarını okuduk günlerce. Büyük bir kuşatmada teslim edilmemesi gereken son kaleyi armağan eden çok sayıdaki işbirlikçi şövalyenin gözyaşları medeni bir söyleyişle gerçekten rahatsız ediciydi. HSYK seçim sonuçlarını zafer olarak niteleyen kesimi sıralamak gerekmez. Ancak Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın partizanlara yakışacak türdeki söylemi ilginçti. Haşim Kılıç, tüm toplumda özgürlük, demokrasi ve daha çok hukuk isteklerine ilişkin güçlü sesler yükselmekte. Buna cevap veremeyenler yıkılıp gitmektedir. Değişime karşı çıkan, çağın nabzını tutamayan statükonun kibirli mensupları artık halkı ikna edememektedir diyerek zihniyetini gösterdi. HSYK'ya seçilen yeni üyeler arasında yıllardır bitirilmeyen deniz feneri ve takipsizlikle sonuçlanan telekulak soruşturmalarını yürüten savcı, adı Ergenekon'da emekli askerlerin hazırladığı iddia edilen listelerde geçen bürokratlar, taş atan çocuklara ağır ceza vermesiyle tanınan hakim ile ateist bir siteye dava açan hakim de yer aldı. İlerleyen süreçte HSYK'nın tüm idari kadrolarına Adalet Bakanlığı bürokratları atandı. Bu kadroların hiçbirinde kürsü hakimi veya cumhuriyet savcısı tercih edilmedi. Adalet Orgun kurucusu Balıkesir hakimi Aydın Başar bu atamalardan sonra "Oh ne güzel, bakanlık kurula, kurul da bakanlığa taşındı, hepimize hayırlı olsun" demişti. Anayasa Mahkemesi üyeleri hızla seçiliyor. Yüksek bürokrat koşuluna uymayan Alparslan Altan, denizcilik müsteşar yardımcısı olarak atandıktan 31 gün sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi yedek üyesi seçildi. Hülle olarak nitelenen bu uygulama o günlerde eleştiri konusu oldu. Yargıtay'ın belirlediği isimlerden son sıradaki Alparslan Altan'ı seçen Abdullah Gül, YÖK kontenjanından gelen 1966 doğumlu Engin Yıldırım ile askeri Yargıtay'dan gelen 3 isimden ikinci sıradaki Nuri Necipoğlu'nu tercih etti. 20. ayrımın sonu, sayfa 229.